İyi akşamlar sevgili izleyenlerimiz. Adnan Oktar'la Sohbetler programımıza başlıyoruz. Şimdi kardeşlerimizle sohbete başlıyoruz inşallah. Hocamız daha sonra bizle beraber olacak. İnşallah. Nasıl başladın Oktar?
Bence böyle bir programa böyle bir takım giyen biri başlar. Yani Erdem, maşallah. Bence sen başla yani. Bu takım kimdeyse o başlar.
Yetim çekim oldu. Baksana.
Allah razı olsun kardeşim.
Maşallah. Altın detaylar.
Çok şık. Maşallah. Erdem dünya çapında yakışıklı ya kardeşlerim.
Maşallah. Allah razı olsun kardeşim. Maşallah.
Çok da şık giymiş.
Allah İslam yolunda kullanmayı nasip etsin. Maşallah. Bütün imkanlarımızı, her şeyi. Allah o yüzden veriyor zaten. Değil mi? Her türlü imkanı, maddi manevi her türlü imkanı Allah yolunu kullanmak için veriyor. Nimetten sorguya çekileceksiniz diye bildiriyor. Evet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Mesela insanın bir konuda, teknik bir konuda da Allah bir yetenek meydana getirir. Farklı bir konuya yeteneği vardır. Konuşma kabiliyeti vardır. Allah nasip etmiştir. Evet. Her şeyi İslam için kullanması lazım ki ahirette de onun hesabını vereceğiz inşallah.
Allah takvayla kuşanmak daha hayırlıdır diyor. Sen sizin mücadelenizde giyimlikler var etti diyor. Ama takvayla kuşanmak sizin için daha hayırlıdır diyor. Mesela kişi Allah korkusu yoksa o kıyafetinin üzerinde bir etkisi olmuyor. Evet. Yani çünkü kıyafeti normal, onun için bir süs oluyor. Hatta koruyup kollaması gereken üzerinde her an titrediği bir dünya menfaati oluyor onun için. Evet. Bir bela oluyor. Mesela arabası da aynı şekilde. Evet. O yüzden inşallah Müslümanların elinde olduğu zaman, müminlerin elinde olduğu zaman kılık, kıyafet, ondan sonra mal, mülk, o zaman inşallah Allah'a yaklaşmak bir vesile oluyor.
Evet. Tabii. Allah mallarınızla ve canlarınızla benim yolumu mücadelerinde bildiriyor zaten. Evet. Değil mi? Yani buradaki mal, Allah sana zaten mal veriyor yani, kılık kıyafet veriyor, giyimlikler var etkisin için diye bildiriyor. Evet. Arabayı veren, evi veren, bütün her şeyi veren sana Allah. Ve onları benim yolumda kullan diye bildiriyor. Zaten kısacık bir ömrümüz var burada. Allah'ın bizden istediğini bunu yaptığımızda biz cennette sonsuz nimetlerle donatacağız inşallah. İnsanın hayal edemediği bile nimetler göreceğiz. Ve dolayısıyla Allah'ın söylediğini yapmak zaten kalbe huzur veriyor. Zaten insan mutlu oluyor. Allah'ın söylediğin tersini yaptığında çok çok malın olsa, işte araban olsa, güzel erkek arkadaşın veya kız arkadaşların olsa hiçbirisi sana anlık zevkten başka bir zevk vermiyor. Seni daha çok yıpratıyor, daha çok çöküyorsun. Evet. Türlü belalar veriyor Allah, değil mi? Türlü dertler veriyor. Onlarla uğraşıyorsun. Yani hiçbirine bakıp zevk de alamıyorsun zaten. İnşallah Müslüman İnşallah. Her zaman dünyada da mutlu olacak Allah'ın vermiş olduğu nimetlerle. Cennette de mutlu olacaksın.
Ayette sizin için giyimlikler var ettik kısmında savaşta sizi koruyacak değil mi? Zorluk anda koruyacak giyimlikler var ettik.
Mücadele de Allah yolunu cehd ederken.
Tabii. Yani mücadele ediyorsun.
Öyle bir sebep konmuş Allah. Doğru. Bu hocamızın onun için uygulamaları, anlatımları çok önemli. Yani Kur'an'la tam birebir mutabık her yönden. Hazreti Süleyman döneminde de çünkü böyle uygulanmış. Peygamberimiz döneminde de tebliğe en düzgün tipli sahabeler en şık şekilde tebliğe gidiyorlar. Bu hakikaten çok önemli. Yani Allah öyle bir sebep kılmış. En kültürlü, en merhametli olacak Müslüman, en sevgi dolu olacak inşallah. Değil mi? En bilgili, en şık, en temiz. Zaten Allah diyor, iman edenler içindir diyor dünyada nimetler. Ahirette ise yalnızca onlarındır diyor. Şeytanlar Allah'a sığınırım. Her mescit yanında ziynetlerinize takının diyor Allah. Değil mi? Demek ki tam bu geleneksel görüşün aksine değil mi? Uydurma hadislerle anlatılan en güzel takılarla takılıyor Müslümanlar. Altın tabii ki helal. Niye haram olsun? Kur'an'da bildirmemiş zaten. Öyle bir haram yok. İsraf etmeyin diyor Allah. Yiyin için israf etmeyin diyor. Ve Allah yolunda da harcamada bulunun diyor. Tasaddukta bulunun diyor. Nasıl diye sorulduğunda Kur'an'da Allah cevabını veriyor. İhtiyaçtan arta kalanı diyor. Bakın bu çok önemli. Yani Müslüman en güzel kıyafetleri oluyor, en güzel ortamlarda yaşıyor ama ihtiyaçtan arta kalanında infak ediyor Allah için, veriyor. Bin türlü şeyle onu işte taşınır mallar, taşınmaz mallar, onun 40'ta biri hanımın altınları, hocamız anlattı geçen gün detaylı bir şekilde. Onu da vermeyecek duruma getirmişler. Öyle bir şey denmiyor Kur'an'da. Çok açık değil mi ayet? Ne infak edeceğiz diye sorarlar diyor Allah. Şeytanlar Allah'a sığınırım. De ki diyor, ihtiyaçtan arta kalanı.
İnşallah.
Dolayısıyla Müslümanın bütün hayatı dediğiniz gibi namazım, ibadetlerim, ölümüm ve dirimim alemlerin Rabbi olan Allah içindir diyor elhamdülillah. Değil mi? Her şeyiyle Allah için yaşıyor. İman hakikatiyle devam etmek istiyorum. Allah'a bakın her şeye güç yetirdiğinin delili. İnsanın da hiçbir şeyin güç yetiremediğinin delili olmuş oluyor. Allah'ın her şeye güç yetirdiğinin, bizim de hiçbir şeye güç yetiremediğimizi. Şimdi biliyorsunuz DNA'da kopya çıkartılıyor. Mesajı RNA kopyası çıkıyor. Gen, bu neyin kopyası oluyor? Bir genin kopyası. Gen nedir? Gen ya bir protein kodlanıyor gende veya RNA molekülü. RNA molekülleri de genlerde kodlanıyor. Yani son ürünü protein veya RNA olan DNA bölgelerine gen ismi veriliyor. 25 bin tane gen bölgesi var insanda. Yüz binlerce protein kodlanıyor bundan. Enzimler, yapısal proteinler, kas proteinleri, hormonlar hepsi genlerde kodlanıyor. Peki bir tane kopyası çıkartılıyor ama her gen bir tane mi protein kodluyor? 25 bin gen varsa 25 bin protein mi var? Hayır cevap. Yüz binlerce protein var. Peki nasıl oluyor bu? Yani demek ki bir gen o zaman çok açık bir şekilde birden fazla protein kodluyor. Peki nasıl ayarlanmış bu Allah tarafından? Hep şimdi ona bakalım. Nasıl ayırt ediliyor? Hangi protein nasıl kodlanıyor? Bir film var. Hep birlikte o filmi izleyelim. Bakın bir tane RNA molekülünden kopya çıkartılıyor. Bunun ekson denen, şu mesela kırmızıyla gösterilmiş burada, bölgeleri var. Bunlar protein kodlayan bölgeler. Arada da protein kodlamayan bölgeler var. Bunlara da intron deniyor. Ama intronda da bir bilgi var. Şimdi araştırılıyor neler kodlan, orada saklanıyor intronda. Bakın burada şimdi işte görüyorsunuz. Bunları ayırt eden işaretler var. Bu işaretlerle hangi bölge neye ait, başı, sonu bu şekilde ayırt ediyor. Bu hayret verici. Ve genel enzim de bunları tanıyor. Tamam da bu şimdi anlaşılması güç olan aradaki ekson bölgeleri, yani protein kodlayan bölgeler nasıl çıkartılıyor? Nasıl birbirine bitiştirilerek protein meydana getiriliyor? Hakikaten bunun mantıklı bir açıklaması yok. Yani var açıklaması da, yani öyle yani düz mantıkla anlaşılabilecek gibi akıl sınırlarının kavramının ötesinde Allah'ın sonsuz gücü. Replik'te onu izleyelim. Bakın nasıl oluyor? Önce bir protein geliyor. İşaretli bölge G, U diye işaretlenmiş. Oraya yapışıyor. Diğer protein yine bakın. RNA molekülünü kendi üzerinde katlıyor. Yani böyle bir şov yani Allah'ın sanatı, sonsuz sanat hakikaten. Öyle olağanüstü olaylar oluyor ki bakın. Katlıyor bunu. Niye katlıyor? Ne yapılacak şimdi? Bakın kaç parça protein hepsi birleşti. Buraya geldi. Her birinin bir görevi var. Ama tam olması gerektiği şekilde oluyor her şey. Milimetrik, atomik hassasiyetle. Buna spliceosom deniyor. Kırpma makinesi. Yani oraya gelip bir şey kırpıyor bunlar. Neyi kırpıyor? O protein kodlayan bölgeleri çıkartacaklar aradan ve birbirine ekleyecekler. Bakın biçimsel olarak değiştirdi. Aldı, katladılar. Şimdi kesecekler. O protein kodlayan bölgeleri burada ayıracaklar bakın. Birdenbire bir şekil değişik ama böyle mutlu bir şey oluyor. Bakın kesti, diğer tarafla birleştirdi. Burası ne? İntron denen bölge. Yani protein kodlamayan bölge. Bakın protein kodlayan iki tane ekson denen bölgeyi tık diye ayırıyor ve birbirini birleştiriyor. Bir protein molekülü meydana getiriyor. Ya bunun mantıklı bir açıklaması yok. Nasıl yapıyor bunu? Niye yapıyor? Kim yapıyor? Allah. Tabii yani çok açık bir şekilde. Ve böylece proteinler oluşturuyor. Şimdi burada çok basitini gördük biz. Bakın iki tane ekson denen parça var. Halbuki proteinlerdeki yapı böyle olmuyor. Şimdi her zaman verdiğimiz bir örnek var. Sinekte bir tane gen var. Bakın resmini gösterebiliriz burada. Bu gende bu çizgi çizgi çizgi bunların hepsi protein kodlayan bölgeler. Tabii bunların arasında protein kodlamayan bölgeler var normalde. Ama onları göstermemiş. Kaç parça var biliyor musunuz? 95 tane. Bir tane genin üzerinde 95 tane protein kodlayan ve kodlamayan bölge var. Bakın 95 tane. Şimdi bunun arasından bir tane protein seçilecek. Peki alternatif sayısı kaç biliyor musunuz bu 95 tane protein kodlayan bölgenin? 38 bin. Yani 38 bin ayrı protein üretilebiliyor bir tane genden. Tamam da bu nasıl olacak şimdi? Değil mi? 38 bin tane proteinden bir tanesi için yap emri geliyor. Yap emri gelmesi de bir mucize zaten. Geliyor o karanlık ortamda enzimler o parçaları çünkü tek en başta tek bir RNA kopyası çıkıyor ya o RNA kopyasının üzerindeki parçalardan nasıl ayırt edip bir araya getirecek? Biraz önce gördük nasıl kırpılma olduğunu. Evet. Karma karışık bir sistem böyle. Ya karmaşık değil de ya bize göre karmaşık. Karma karışık değil tabii. Çok kompleks bir sistem. Kesiyor o parçaları birbirine bitiştiriyor. Ama 95 tane parça olduğunda akıl almaz derecede kompleks oluyor olay. Değil mi? Mesela bakın burada bir örnek vermiş. İşte AB'den bir parça çıkartmış. Şu grilerden bir kısmını almış. Kırmızılardan bir tanesini almış. Yeşillerden bakın bu kadar sayıdakinden bir tanesini almış. Mavilerden bir tane almış. Sarılardan bir tane almış. Yine grilere eklemiş. Şimdi bu bir protein. 38 bin tane proteinden bir tanesi bu. 38 bin. Geriye kaç tane kaldı? 37.999 tane ayrı kombinasyon var. Bu kombinasyonun istendiği bir emir geliyor. Diyor ki bu insülin olsun. İnsülin değil de ben örnek olarak veriyorum. Yani tiroid hormonu da olabilir, insülin de olabilir. İnsülin diyelim. İnsülini yap diye bu gene emir geldi. Bu gen tabii insülini kodlamıyor. Ben örnek sadece örnek olarak vermek istiyorum. Arasından sadece bu kombinasyonu yap diye bir emir geldi. Ya kardeşim protein kapkaranlık ortamda bütün kopyasını çıkarmış. Bunu kırpılmayla bakın bütün bu parçaları ayırıp tek bir blok haline getiriyor önce. Onların arasından sadece ilgili parçaları seçiyor. O kırpılma işlemini hatırlayın biraz önceki atomik hassasiyetle. Onları birbirine yetiştiriyor. Nasıl oluyor mesela? Birinci parça, sekizinci parça, 17. parça, 23. parça, 48. parça, 63. parça, 92. parça, 95. parça diyelim. Bunları buluyor. Hepsini çıkartıyor blok 95 parçanın arasından. Sonra hepsini birleştiriyor, proteine yapıp gönderiyor. Alın size proteininiz diye. Bu ne demek bu? Bu sonsuz akıl yani bu, evet. Değil mi? İnsan aklının...
İnsan bütün, yapamayacağı bir şey.
Hiçbir şekilde. Yani. Bütün dünyanın bilim adamlarını topla. Ya şu kırpma işlemini yaptı. Bırak gen falan yapmayı da. Yani sen gen yazmayı bırak. Yazılamıyor zaten gen. Öyle bir şey yok. Sen şu proteini üret. İşte parçaları da birinci, sekizinci, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci parça olsun yapamıyor. Bunu protein saniyenin bilmem kaçta bir kadar bir zaman içerisinde kırpıp yapıp böyle paketleyip sana gönderiyor. Yani sana göndermiyor, hücrenin içerisinde ilgili yere gönderiyor. Sonra da ona da bir ek koyuyorlar, adrese postalıyor onu. Üçe katlıyor hiç, yani sonsuz sayıdaki alternatif arasından biri üçe katlıyor. Yani bunu insanın biraz düşünmesi lazım bunu. Değil mi? İnsan, yani hayatın bir amacı var. Böyle sen ye, iç, yat, kalk, Allah onun için yaratmamış bizi. Değil mi böyle? Sen para kazan, ondan sonra aile kur, yemek ye, iç, ye, iç, yat, lavaboya git, çık git falan. Öyle değil yani hayatın amacı. Hayatın bir amacı var belli ki. Değil mi? Allah gücünü takdir etmemizi istiyor. Her şeyin Allah'ın güç getirdiğini bilmemizi istiyor değil mi? Bilmeniz, öğrenmeniz için diyor. Emir bundan arası durmaksızın iner diyor. Sizin Allah her şeyi güç getirdiğini bilmeniz, öğrenmeniz için diyor Allah inşallah. Kur'an göndermiş bize. Neye göre yaşamamız gerektiği, nasıl yaşamamız gerektiğini. Bakın sonsuz bir hayat veriyor Allah. Ama sen diyeceksin ki her şeyin amacı var ama hayatın bir amacı yok. Bu çok büyük nankörlük. Ve mantıksız da zaten değil mi? Her şeyin amacı varsa hayatında belli ki bir amacı var. Allah başıboş yaratmamış inşallah.
Şimdi orada proteine bir örnek vermek istiyorum ben. Şimdi bilgiye peş peşe getirildi değil mi? Bir dizi oluştu. O dizinin katlanması var. Yani proteinin son halini veren 3 boyutlu katlanması.
Evet.
Şimdi 3 boyutlu katlanması da bak mesela şu süsü örnek verelim. Değil mi? Kurbağa. Şimdi burada 3 boyutlu bir yapısı var. Şimdi protein de bu şekilde 3 boyutlu katlanıyor ve o kadar hassas ki bu. Mesela diyelim bu eli kafasında olsa proteinin aynen böyle 3 boyutlu bir şeyi var, yapısı var. İşte ayağı kafasında olsa bu o protein çalışmıyor. Yani bunun tam bu proteinin buna has, birebir buna uyumlu bir kapısı var, reseptör. Protein o reseptöre tutunacak şekilde tasarlanıyor, üretiliyor. Dolayısıyla bu proteindeki en ufak bir 3 boyutlu yapısındaki bir yanlışlık o reseptöre hiçbir zaman tutunamaması demek oluyor.
Hiçbir işlev göremiyor.
Hiçbir işlev göremiyor. Yani her şey aynı olsun. Hiçbir şekilde çalışmıyor.
Aleykümselam hocam, hoş geldiniz.
Ne anlatıyorsunuz?
Proteinlerin yapısından, hücrenin içinden, iman hakikatlerinden bahsediyorduk inşallah.
Evet.
Maşallah.
Her şey hayır felecek gibi.
Tabi böyle bakış açısından hocam sizin meselenizi öğrendik.
Evet yani. Evet. Şimdi sonra daha sonra anımsat. Evet. Maşallah.
Cilet misiniz hocam maşallah?
Cilet.
Evet.
Ayakkabı ne var ayakkabı? Ya, abartıyorsun gibi geliyor bana.
Ne? Maşallah.
Normal ya, bence bir şey yok.
Ben cehir cehir yiyorum maşallah.
Normal bir kundura yani. Ne?
Bizim ahli
kapıda. O normal bir şey soracağım.
Yani ha?
O normal bir şeyse bizimkiler hiç ayakkabıyla gidiyor.
Hayır, giymiyor. Benimki ayakkabıysa o ne diyorsun? Evet.
Maşallah. Hocam her detayınızı vereyim. Mesela tespihiniz, mendiliniz, maşallah, saatiniz, kemeriniz, aslında kemerinizi görebilseler.
Ne var mendilinde?
O daha aynı maşallah. Hmm.
Maşallah. Maşallah.
Sanat eseri her biri.
Maşallah. Evet. Hoş şeyler.
Çok şıksın.
Çok kalitelisin hocam maşallah.
Maşallah.
Kitaplarınız olağanüstü kaliteli.
Ne?
Bulunduğunuz ortamlar kaliteli.
Saç stiliniz hocam maşallah.
Maşallah.
Saçlarınız pırıl pırıl bir de hocam maşallah.
Ne güzel.
Cildiniz de öyle.
Ne güzel. Programa başlayalım. Abi gel. Abi ne yapıyorsun sen? Görüşemiyoruz. Abi epey demir ortada yoksun ya. Brent faydalı şeyler yapıyor. O yüzden ortada yok.
Hocam vesile oluyorsun. Allah razı olsun.
Maşallah.
Hep sizden öğrendiklerimiz hocam.
Maşallah. Evet. Ne diyelim? Bir sevgi etiketi yapalım. Sevgi, dostluk ne güzel diyelim. Sevgi, dostluk ne güzel.
Ama maşallah. acılandı. El sevdim eller aldı da içimde acı valla. Ambaranın dallarca büklüm büklüm yolları. Ne zaman zar hoş oldum da kaldıramıyorum kolları. Ambaranın dallarca büklüm büklüm yolları. Ne zaman ay yaş oldum da kaldıramıyorum yaş adamı.
Çayımız gelsin, kahvemiz gelsin, suyumuz gelsin. Vay be, der demez geldi. Keramet buyuruyor hocamız maşallah. Şampiyonya hoş geldin. Başka kimse yok mu? Bir kişi mi var?
Bir kişi.
Göreyim o sen gelsin sonra yine aşağı insin.
Tamam.
Evet dinliyorum.
Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştiren Deniz Baykal şöyle bir yorumda bulundu. Tek adama bu kadar yetkiler verilir mi? Biz 600 yıl bir imparatorluğu ayakta tutmuş, Türk Cumhuriyeti'ni kurarak ve bölgede 100 yıl yaşatarak bugünlere getirmiş bir milletiz. Şimdi bu milletin 80 milyonu diyecek ki ben yapamıyorum sen gel yapıver. Yani ben imkansızlıkları siyaseten başarmış bir milletim. Gideceğim, al sen beni yönet, istediğini yap diyeceğim. Olmaz böyle bir şey arkadaşlar. Beşer şaşar, böyle bir yetkiyi peygambere versen haşa peygamberi bozarsın dedi.
Öyle değil de şöyle diyebilir. Peygamber de istişare ediyordu. Yani kendi karar vermiyordu. Efendim... başkanla, cumhurbaşkanı olan kişi de istişare etmesi gerekir diyebilir. Ay severim ben onu. Tamam biraz sonra çağıracağım. Çok çok güzel olmuşsun.
Teşekkür ederim.
Ay severim ben senin tatlılığını, güzelliğini. Tamam görüşeceğiz. Evet ama Tayyip Hocam ya isterseniz diyor yani illa hani böyle olsun demiyor. Bir fikir olarak söylüyor. Ama peygamberimizle ilgili ifade ederken haşa dese olurdu. Yani haşa yine bir derece olurdu. Ama o öyle ifadeyle değil de peygambere bile böyle bir yetki verilmemiştir diyebilirdi belki. Ama İstişareye açık Tayyip Hoca yani böyle hani kendi kafasına göre hareket eden birisi değil. Doğru olan bir şey oluyor. Biraz geç gerçi yapıyor ama denileni yapıyor. Belki düşünüyor yani belki şartların olgunlaşmasını bekliyor. Ya yani özetle halka zaten soruluyor yani kabul veya ret. Kabul de kabulüm diyor, ret de kabulüm diyor. O zaman mesele yok. Küfür böyle köpek besler gibi münafığı besler. Münafığa sahip çıkıyor. Çünkü münafık ona çok ilginç gelir. Yani kafirden daha renkli bulur onu. Daha sahtekar, daha derin, daha girift, daha iblisane olduğu için ve yani psikopatlığı daha keskin olduğu için küfrü onda çok şiddetli bulur. Onun için onu kullanmak ister. yani şu ahir zaman münafıkları korkunç azgınlar. Eğer Mehdi Öğüt olmasa münafıklar dünyaya hakim olurdu. Yani İngilizlerin devleti rahatça hakim olurdu. Ama Mehdiyet vesilesiyle Allah o belayı savuşturdu. Yoksa normalde İngilizlerin devleti hakim olup arkasında kıyamet kopacaktı. Yani normal akış buydu. Ama Allah erteledi. Evet. Olur. Bir Mehdi korkusu sardı bunları. Mehdiyetin farkında. Büyük bir kitle, münafıklar da farkındalar. Şu abanma ve didinmelerine bir bakın ve korkularına bakın. Yani nasıl bir Mehdi korkusu olduğunu görüyorsunuz değil mi?
Evet, evet.
Yani yer gök sallanıyor. Deccal korkuları yok. Deccale karşı çok rahatlar. Müslümanları öldürüyor, asıyor, kesiyor, mahvediyor, denizlerde boğuyor. Ülkeleri parçalıyor. Onlar rahatsız olmuyorlar. Ama Mehdi'den çok rahatsız oluyorlar. Bak gelenekçi Ortodoks Müslümanların epey bir bölümü Mehdi konusundan dehşete kapılıyorlar. Deccal onları mahvediyor. Yerlerinden, yurtlarından sürgün ediyor. Eziyor, çocuklarını öldürüyor, kendilerini öldürüyor. Ya şehit ediyor. Umursamıyorlar. Ama Mehdi konusunda çılgınca direniyorlar. Bu da şeytanın bir oyunu. Asıl Deccal'den korkmalar gerekiyor. Deccal her şeylerini vuruyor. Mehdi onlara bereket getirecek, sağlık getirecek, güzellik getirecek. Uzun ömre vesile oluyor. Medeniyete, kaliteye, sanata, cennet gibi bir hayata vesile oluyor. Ama şeytan korkutuyor Mehdi'den. Ama Deccal'i sevdiriyor. Bak Deccal'e bilerek, isteyerek kucak açıyorlar. Ve bütün güçlerini destekliyorlar. Mesela Deccal'it Rumiliği kullanıyor, onlar da kullanıyor. Darwinizmi kullanıyor Deccal'it, onlar da kullanıyor. Yani ne derse kabul ediyorlar, farkına varmadan. Mesela Müslüman alem paramparça olmuş. Tuğyana, delalete teslim olmuş. Büyük bir bölümü. Ya bir fevkalilik var diye düşünmeleri lazım. Yani İslam alemi niye bu kadar paramparça olsun? Müslümanlar tek bir ümmet. Tek bir topluluk. Hepsi kardeş. Ve velayet sistemi var birbirine. Anneler, babalar gibi kolip kollamaları lazım. Bu kadar paramparça olmak hiç olmadığına göre, ilk defa olduğuna göre ve bu kadar Müslümanlar birbirine düştüğüne göre, tarihte olmayan bir fitne ortaya çıktığına göre, Deccal çıkmış demektir. Dünyanın %99'u Allah'ı inkar ettiğine göre, Deccal çıkmış demektir. Mehdi, Allah'ın Şafi isminin de tecellisi. Mehdi devrinde ömürler uzuyor. Hastalıklara şifa bulunuyor. İnsanlara neşe geliyor, özgürlük geliyor, demokrasi geliyor, sosyal adalet geliyor. Zenginlik geliyor, bereket geliyor ama şu Mehdi korkusunu görüyor musunuz? Deccal insanlar nasıl Mehdi'den korkutuyor? Aman aman aman diyor bak. Mehdi'nin adını bile anmayın diyor Deccal. Ve ikna ediyor adamları. Onlar rahatça kullanıyor. Onlar da onun borazanı oluyorlar. Haberi olmadan. Veya sözcüsü oluyor. Haberleri bile yok. Yani şeytani bir ustalıkla Deccal onları yönetiyor. Evet, dinliyorum.
Sayın Devlet Bahçeli, İngiltere gibi kraliyetle yönetilen ülkelerde bir çöküşün başladığını belirten şöyle bir açıklama yaptı Adnan Bey. Avrupa bir çöküş ve çözülme sürecinde ve Avrupa için en hayırlı adımı Türkiye atıyor. Çünkü Türkiye bir sistem değişikliğine giderken Avrupa'da bir rejim değişikliğinin kıvılcımını başlatıyor dedi. Ve ardından da Hollanda, İspanya, İngiltere, Belçika ve Danimarka gibi ülkelerin anayasal monarşiyle yönetilen ülkeler olduğunu hatırlatarak Avrupa'daki bu ülkelerin kraliyet rejiminin yakın zamanda değişebileceği imasında bulundu. Ayrıca bu Avrupa ülkelerinin ard arda Türkiye'ye karşı bir tavır içine girmelerinin ardındaki sebep iyi araştırılmalıdır dedi.
İşte sebep İngilizlerin devleti. Evet. Yani zaman zaman zaten açıklıyor İngilizlerin devleti olduğunu. Araştırın derken halk buna dikkat etsin. İngilizlerin devletini bulun, görün. Deccaliyeti fark edin. Gerekli tedbir alın. Yani ben söylememe gerek yok. Siz kendiniz görün. Evet. Çünkü araştırırsanız göreceksiniz diyor. Onu demek istiyor.
Evet.
Yoksa müphem bir şey var. Bulunmaz. Ben bulamadım. Hep beraber arayalım demiyor. Evet. Ben buldum. Siz de bakarsanız herkes bulur. Evet. kolayca görebilirsiniz, araştırın diyor. Çünkü araştırınca bulunamayacak bir şeyse söylemez. Araştırınca rahatça görülecek bir şey olduğuna göre düşünen bir insanın rahatça göreceği gibidir diyor İngilizlerin devleti. İmam Sadık şöyle buyurmuştur. Resulullah ferman etti ki Kaim Mehdi kıyametli zaman Allah hastalıkları müminlerden uzaklaştıracak, onlara sağlık ve sıhhat verecektir. Bihar-ül Envar cilt 52 138 ve 364. Maşallah. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki, ahir zaman, onların hepsi Kur'an okur, ibadete çalışırlar ve ehli bidatle meşgul olurlar. Bak bidatle yani uydurma, hurafelerle. Lakin bilmedikleri cihetten müşrik olurlar, okumalarına ve ilimlerine bedel rızık alırlar, yani para karşılığı İslam'ı anlatırlar. Dünyayı din karşılığında yerler. İşte bunlar kör deccalin avanesi olacaklardır diyor. Demek ki böyle insanlar zuhur edecek. Resulullah diyor ki, Mehdi zamanında ömürler uzayacak ve emanet zayi olmayacaktır. El-Kalbül Muhtasar fi alametil Mehdi Muhtasar sayfa 43. Evet, dinliyorum.
Sevilirken sürekli konuşan bir kuş var.
Acayip şeker yani. Allah ne kadar sevimli yaratıyor. Ne kadar zeki yani maşallah. Ya dili yok. Yani gırtlağı yok. Ses telleri yok. Buna rağmen ya çok usta sesler çıkartıyor. Her şeyi taklit edebiliyor.
Thank you.
UEFA Avrupa Ligi maçında Olympiakos takımını 4-1 yenmiş. Tebrik ediyoruz. Helal olsun. Hem de 4. Az da değil yani. Saydırmış yani. Yenme böyle olur.
Hazırlıklıydım ben.
Mehmet.
Hocam biraz önce Mehdi çağında yaşam süresi uzar demiştiniz inşallah. Yeni bir araştırma yapılmış. Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaşta 6 milyon 651 bin kişi bulunuyor. Yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı 2012'de %7,5 iken geçen yıl %8,3'e yükselmiş. Yani yaşam süresi 4 yıl uzamış Türkiye'de.
Maşallah. Bir daha.
Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaşta 6 milyon 651 bin kişi bulunuyor. Yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı 2012'de %7,5 iken geçen yıl %8,3'e yükselmiş. Yani yaşam süresi 4 yıl uzamış Türkiye'de.
Demek ki hadis doğruymuş.
Evet, maşallah.
Bu da Mehdiyet'in varlığının açık alametlerinden. Bütün alametler tek tek hepsi alamet. Çıkmış. Maşallah. Yerde alametler var, gökte alametler var, hayatta alametler var. Mehdi ile ilgili tamamı zahir. Maşallah. Hocam ne zaman dünyada ya da ülkemizde toplumu etkileyecek bir konuysa hemen A9'u açıp sizin yorumlarınıza bakıyorum. Çünkü en güzel çözüm Allah size ilham ediyor diyorum. Hocam ateistler bile size hayran diyor. Evet Mehmet. Ben onlara şefkatle yaklaşıyorum. Hakikaten sadece bizi dinliyorlar. Öbür hocalar zaten onları kökten reddettiği için birçoğu. Hocam yanınızdaki hanım arkadaşlarınız çok kısmetliler diyor. Sevip de sana kavuşamayan ne yapsın diyor Kübra Atalay. Niye? Her zaman gelebilirsiniz. Değil mi? Konuşuruz. Öyle bir şey olmaz. Hocam ayette iyi kadınlar iyi erkeklere diyor Rabbimiz. Eğer eşlerden biri iman etmesi mutlaka ayrılıyorlar mı? Ayeti açıklar mısınız? Yeliz Kandıralı Afyonova mümin kadının ferasetine bağlı. Ayetin hükmü açık. Oktaray Erdem. Kovboy olmuş bunlar ya. Bakayım. Ama tozlu toprak herhalde biraz orası ki normal yani. Ali ve Ahmet yoklar değil mi bunlar ortada?
Ahmet yok memlekette.
Memlekette. Ne güzel. Mermekata gitti. Nasıl örümcek örümceklerini yapıyor, köpek köpeklerini yapıyor, kedi kedilerini yapar. Her şirketin bir vazifesi vardır. İnsi şeytanların da vazifesi odur. Sevgisizlik, merhametsizlik, şefkatsizlik, kalitesizlik, pislik, iticilik, aşağılanma, aşağılık kompleksi içinde yaşama, hasetlik, kıskançlık, hayatı sürünmeyle geçer bu domuz sürüsünün, yani münafık sürüsünün. Bunlar insi şeytan olarak Kur'an'da geçer. Onun için insan diyor ki, ya adam bana yazı yazmış diyor. Adam yazmıyor sana, şeytan yazıyor. Evet. Sen adam yaz zannediyorsun. Yani insan görünümünde olduğu için o şeytan, sen onu insan zannediyorsun. Halbuki bir mucize var. Yani o bedeni kullanıyor şeytan. Artık onu ele geçirmiş. O ölmüş o adam, yok adam. Şeytan onun bedenine girmiş. Bilgisayarın başına geçiyor, yazıyor o. İblis yani. Adam bana iblis yazdı diyeceğine insan yazdı diyor. Halbuki iblis yazıyor sana. Farkına varmıyor. Ay ne yapıyorsun?
Çok şükür hocam, iyi.
Erdem'e zoom yapsana. Eğer her gün yaparsam insanlar kaldıramaz. Yani insanlar şoka girmemesi için arada sırada böyle yapın. O da süzüm süzüm süzülüyor. İngiliz Derin Devleti'nin 200 yıldır kimse bilmiyordu, siz mi buldunuz? Peki buldunuz, korkmuyor musunuz onlardan diyor Esma Güzel. 200 yıldır siyasetçiler korkuyorlardı, biliyorlardı. Yani siyasetçilerin büyük bir bölümü, zaten önce bir İngiltere'ye gider, icazet alırlar. Yani bilirler orada olayların döndüğünü, yani dünyayı oradan yönetildiğini, İngiliz Derin Devleti'nin dünyaya hakim olduğunu bilirler. O yüzden onlara gidip şirin görünürler. Onlara sözler verirler. Başa yerler. Ne diyorsa yaparlar. İcazetli olarak ülkelerine gelirler. İngiltere'ye gitmeden, söz almadan başa geçen adam çok nadirdir dünyada. Oh, Sarman şu an dalmış vaziyet içeriye. Bir de sürekli bağırıyor. Abdülhamit, yani İsrail toprağı istediler ve Abdülhamit vermedi sözü tam tersinedir. İsrail'e en büyük toprakları, yani devletin asıl oluşturduğu, devletin oluşumunu sağlandığı topraklar Abdülhamit tarafından verilmiştir. İsrail, Abdülhamit'in verdiği topraklar üzerine kurulmuştur. Kendi üzerine mülkü olan toprakları kanun çıkartıp satışını rahat hale getirdi, serbest hale getirdi ve bugünkü İsrail devletinin ana bünyesini oluşturan toprakları Musevilere sattı. Ve oraya da 80 bin Musevi'yi gönderdi. İlk İsrail Devleti'nin kuruluşunun sebebini oluşturmuş oldu. Allah razı olsun, en büyük hayrı odur yaptığı. Yani gariban, mazlum Musevilere yardım etmiştir. Osmanlı topraklarının büyük bir bölümünü tek bir savaş yapmadan, tek bir kurşun atmadan hepsini vermiştir. Evet. Kars'a, Ardahan'a varıncaya kadar, Kıbrıs'a varıncaya kadar hepsini vermiştir.
Onun döneminde kaybeden toprakları hızlıca gösterebilir zaten.
Göster. Her yeri verdi. Hiç savaş yapmadan. Osmanlı donanmasında Halic'e çekip tamamen imha olmasına vesile oldu. Donanmanın başına da İngiliz kumandan getirdi. İngiliz generali Osmanlı donanmasının başına getirdi. İçişleri Bakanı İngiliz. Osmanlı donanması İngiliz'e verilmiş. Halic'in içine çekti ve bütün donanmayı çürüttü. İlk defa Osmanlı'da kerhaneler açıldı Abdülhamit devrinde. Mevzul hatta Avrupalılar gelip şaşırıyorlardı. Hayretler içinde kalmışlardı. Gemilerle fuhuş için buraya geliyorlardı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden. Ya yani ünlü hale gelmişti İstanbul. Abdülhamit devrinde.
Darwinizm çok yaygın bir şekilde okutulmaya başladı.
Evet. Darwinizm zaten ana felsefe, ana inanç olarak hakim edildi. Bütün Osmanlı topraklarına dağıtıldı. Libya'dan tut, Fas, Tunus, Cezayir her yere. Milyonlarca Darwinist eser, ateist eser Abdülhamit'in bizzat talimatıyla dağıtıldı. Devlet basım evinde basılıp Müslüman halkın parasıyla ateist kitaplar, Darwinist kitaplar bütün Osmanlı'ya yayıldı. Sonra Osmanlı'da geniş çaplı sosyalist, komünist düşünce hakim oldu. Bağızçılık hakim oldu.
Evet.
İslam alemi mahvoldu. Yılda 340 milyon litre şarap üretimi vardı Abdülhamit döneminde.
Evet.
340 milyon litre şarap üretimi. Yani o zamanki nüfusa göre düşünün.
Evet, tabii.
10 milyon litre rakı. 20 milyon litre bira.
Su yerine bira içiliyor.
Su yerine bira içiliyor tabii. Abdülhamit bizzat kendisi zaten içki içiyor. Sigara içiyor. Her yeri tütün fabrikalarıyla donattı Osmanlı'yı. Tütün üretimi Osmanlı'da çok yaygın hale getirildi. Herkes duman altı oldu. Osmanlı bilmiyordu tütünü, şarabı. Her yerde tütün ve şarap. Kerhane diye bir şey yoktu. Kerhane diye bir şey yoktu. Her yere kerhaneler açtı İstanbul'da. Açtırdı yani. Ya açılmasına müsaade etti yani daha doğrusu. Ve Osmanlı maddi manevi çökertildi, mahvoldu. Ondan sonra belini bir daha kaldıramadı. Daha hala o devrin etkisi, mesela daha hala Darwinizm eğitimi devam ediyor. Daha hala kerhaneler var. Hala içki fabrikaları var, rakı fabrikaları var, şarap fabrikaları var. Daha hala kumar devlet eliyle organize ediliyor. Abdülhamit devrinde başlamıştır. Kumarın devlet eliyle organize edilmesi. İşte piyangolar, şunlar, bunlar. Yani Osmanlı'nın mahvolmasına vesile olan insandır Abdülhamit. İngilizlerin devletinin etkisiyle olmuştur bu. Mağdur bir padişahtır. Yani mağdur padişah diye bir ama veli padişah, cennet mekan bu Abdülaziz için denir. Cennet mekan, veli padişah Abdülaziz'dir. Abdülhamit için bunu söylemek çok çok yanlış olur. Yani bütün bunlara rağmen bunu demeye kalkmak. Ama Allah razı olsun İsrail'e 80 bin Musevi göndermiştir. Ve Osmanlı topraklarından, yani kendisine ait topraklardan Musevilere toprak satmıştır. Theodor Herzl'le tartışması daha yüksek para istemesindendir Abdülhamit'in. Ucuz vermek istemedi toprakları. Pahalı oldu. Yani bu mal satışı gibi oldu onlarda. Yani mal satış tartışmasıydı. Abdülhamit bunlar benim malım diyor topraklara. Bunu pahalıya satmak istiyorum. Teker teker satmak istiyorum. Theodor Herzl dedi ki toptan satın alalım dedi. Tartışma konusu bu. Yani Osmanlı topraklarını taksit mi satacak yoksa toptan mı satacak? Bunun kavgası oldu. Ama sonunda bütün toprakları verdi. Osmanlı topraklarını. İsrail'de. Ve İsrail Devleti onun üzerine kuruldu. Göstert İsrail Devleti kuruluş haritasını.
Abdülhamit döneminde bizzat İsrail'lere verilen topraklar.
Bak o daire içine alalım. Siz yine çerçeve almış yerler. Evet.
Evet. Daha sonra
Abdülhamit devrinde verilen.
Bunlar evet. Abdülhamit devrinde verilen topraklar. Abdülhamit'in bizzat kendi toprakları hatta satışını yaptı.
Evet.
Daha sonra yeşille görülen bölge kurulan İsrail Devleti. Aynı topraklar üzerinde kurulduğunu görüyoruz.
Evet.
Ama halk bilgisi eksik olduğu için bir kısım insanların bazı bilmişler çıkıp tam aksini anlatıyorlar.
Evet.
işte bir karış toprak vermedi. Ya kardeşim, Osmanlı döneminde bak Osmanlı toprağı değil, Filistin toprakları kendi üstüne geçirtirdi önce Abdülhamit, bak kendi üstüne.
Evet.
Benim malım dedi. Ve onları İsrail'e sattı. Kanun çıkartıp sattı. Evet. Satılamıyordu. Mecliste kanun çıkartırdı, sattı. Parça parça. Ve görüyorsunuz. Ve çok büyük bir arazi bu. Çok çok. Onun üstüne devlet kuruldu artık. Evet. İsrail devleti kuruldu. 80 bin Musevi de oraya gönderdi. Ve bütün Osmanlı'da yoğun Darwinizm propagandası yaptırdı. Darwinizm, ateizm propagandası. Bunu anlamazdan gelmenin bir alemi yok. Bomanti, bira fabrikaları, bilmemler falan, hepsi o devirde oldu. 340 milyon litre şarap ne demek ya?
Evet.
Ümmet-i Muhammed alkolle zehirlendi, mahvoldu yani. Sigara ve alkolle. Ve bir anda Osmanlı darmadağın edildi. Bunu fark etti İngilizler. Onu geçenlerde Tayyip hocamız da söyledi. Aylar önce ben anlatmıştım. Defalarca anlattım. Evet, devam et.
Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur resmini görebiliriz. Bazı Türk aydın ve gazetecilerin Hollanda'nın Türk vatandaşlarına yaptıklarını, alkışladıklarını ve ülkemizden utanıyoruz yazıları yazdıklarını söyledi. Tıpkı Abdülhamit dönemindeki İngiliz hayranı bazı aydınlar gibi. Servet Efendimci bu aydınlar o dönemde İngilizlerin Hollanda ile girdiği savaş sırasında aralarında gizlice imza toplayıp İngiliz elçiyi ziyaret edip sizi destekliyoruz, umarım bir gün bizi de özgürlüğümüze kavuşturursunuz demişlerdi. İngilizlerden gelecek umuyorlardı. İşte bugünkülerin ihanetinin sebeplerini de o kadar uzaklarda aramaya gerek yok. İçimizdeki hainler burnumuzun dibinde ve kahrolası eğitim sistemimizde.
Yani Darwin materyalist eğitimi kastediyor. Evet, evet. Hmm. İngilizlerin devletinin de farkına varmış.
Evet,
evet. İyi güzel, o zaman açık açık konuşsun. Birçok aydın daha hala kapalı konuşuyor, gerek yok.
Evet.
Evet, şimdi kısa bir ara, hanımları çağıralım, onlarla devam edelim. İnşallah.
Yayınımıza kısa videolarla devam ediyoruz.